Aziz dostlarım, can dostlarım, Erkam Radyo'nun çok kıymetli gönüldeşleri, hepinizi Hüdayi Çağımızca Külliyesi'nden, Erkam Radyo Genel Merkez Stüdyolarından sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı cumalar, hayırlı günler diliyorum efendim. Erkam Radyo'dasınız. Münir Arıkan'la Alem-i Nedir programında, 2024'ün 19. programında sizlere iki haftadır anlatmakta olduğum aile yakıtı, aile neyle yaşar, insan neyle yaşar? Kadın ve erkeğin ana yakıtları nelerdir? Bir aile nasıl ayakta kalır, hayatta kalır konusunda derlediğim bilgileri sizlere arz etmeye çalışacağım inşallah. Can dostlarım, bize ulaşmak isterseniz ailemedeniyeti@erkamradyo.com e-mail adresinden, @munirarikan ve @erkamradyo tweet adreslerinden bize ulaşabilirsiniz. Her zaman önerileriniz başımızın tacıdır. Aziz dostlarımız, can dostlarımız, çok kıymetli gönüldaşlarımız, kulak misafirlerimiz, bize vakit ayıran, o hayatlarının en değerli hazinesi olan vakitlerini bize ikram eden, bize ayırarak bize lütfeden can dostlarımız. İnşallah aile hayatında bir imtihan olan, bir oyun ve eğlenceden müteşekkil dünya hayatının en önemli imtihanı olan aile hayatında gönlünüzün yarısı olan, ruhunuzun ikisi olan bir eşle ebedi yolculuğunuzda size hayat arkadaşı olacak bir eş seçmişsinizdir. Evli değilseniz bir eş seçersiniz. Ve bu eşle dininizin yarısını tamamlayarak mesut, mutlu, saadetli, muhabbetli bir hayat yaşarsınız inşallah. Önemli bir duadır, büyük bir duadır. Çünkü aile insanın hem zindanı, hem cenneti, hem de cehennemidir. Allah korusun, gayya kuyularından bir kuyuya da dönebilir. Cehenneme düşürebilir. Daha dünyadayken cehennemlik bir hayat yaşatabilir. Ruhunuzu muazzep kılabilir. Ya da ballı lokma tatlısı, hani gir oyna çık oyna bir aile hayatı da olabilir. Rabbim inşallah kalbinizin, gönlünüzün sürur bulduğu bir evlilik lütfeylesin. Hepinize, hepimize, evlatlarımıza, zürriyetimize inşallah. Can dostlarım, aziz dostlarım, İnsan neyle yaşarı sorduktan sonra, ailenin yakıtı nedir diye sorduktan sonra iki haftadır sizlere özellikle akil olma, akıllı olma, aklı kullanabilme, değer verme, güvenme, bir iş yaptığımızda bunu kaliteli yapma, örnek olma, özellikle çocuklarımıza, toplumsal bir saygınlığa sahip olma, çekici eşlerimiz adına, eşlerimiz açısından çekici ve cazip olma, şefkatli ve merhametli olma, maişette eşimizi, ailemizi hiç kimseye muhtaç etmeme, kibar davranma, birbirimize karşı onu kötü hissettirmeden onaylayıcı cümlelerle onu tamamlama, ona destek olma, onu haklı çıkarma, onun savcısı değil avukatı olma, yargıcı değil avukatı olma, müvekkilliğini gönülden kabul etme, kaliteli bir vakit geçirme, arada sebepsiz yere de olsa güzel hediyeler alma, gücümüz nispetinde hediye alıp verme, sade bir hayat, tutumluluk, israftan kaçınma, bir şöyle başımıza sokacağımız bir eve sahip olma, ona ev işlerinde de yardımcı olarak belli hizmet davranışlarıyla gönlünü kazanma, İslami davranışlarla yakınlık, kurbiyet doğurma, cana yakın davranarak hani yılışma değil ama bir sempatik olma, ve evleniyorsak eğer eş ve çocuk sahibi olma ailenin ana yakıtlarından bir tanesidir. Çocuk olduktan sonra ve olmadan evvelki ruhaniyetlerine baktığımız zaman ailelerin hakikaten çocuğun cennetten gelen bir emanet olduğunu insan görüyor. Bir taraftan da 218. gününde olan Filistin katliamının, soykırımının, İsrail vahşetinin, barbar, gaddar, vahşi, hunhar, canavar saldırılarının mahvettiği Filistin coğrafyasında, Kudüs'te, Ramallah'ta, Batı Şeria'da, Gazze'de, Gazze mi kaldı hocam ortada diyeceksiniz ve en son Refah'ta köşeye sıkıştırdıkları, güvenli bölgeye, güneye diye yolladıkları, o küçücük daracık alan sıkıştırdıkları, masum kardeşlerimize yaptıkları hunharca, canavarca, gaddarca, soykırımı görünce, zalim işkenceleri görünce insan aklını kaçırıyor. Hani Rabbim lütfeylesin, zürriyetimize hayırlı, güzel bir hayat lütfeylesin. gözün de görmeye dayanacağı, kulağın da işitmeye dayanacağı, gönlün de buna katlanacağı bir zulüm değil. Rabbim oradaki kardeşlerimizin ayaklarını istikamet üzere sabit eylesin, gönüllerine gönül hoşluğu lütfeylesin inşallah. İki haftanın kısa bir özeti olarak sizlerle acizane bunları konuştuk. Şimdi inşallah kaldığımız yerden devam edersek en önemli yakıtlardan bir tanesi fiziksel yakınlık kurma. Yani eşlerimiz malumunuz olduğu üzere karşı cinsten cinsel anlamda dokunabileceğimiz, yakınlık kurabileceğimiz tek kişidir. Bunu çok iyi analiz etmemiz lazım. Rabbimiz hani ayet-i kerimede açıkladığı şekliyle bunu zaten bir meveddet ve rahmet olarak açıklamış kurban oldum. Bunu da çok iyi bizim idrak ediyor olmamız lazım. Hani kendileriyle huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda sevgi ve merhamet, meveddet var etmesi de onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunu da düşünen bir toplum için elbette dersler, deliller, ibretler vardır diye Rabbim bu meveddet ve rahmet kelimesini aile içerisinde eşlerle aramızda var olan bağ olarak açıklıyor. Aziz dostlarım, Zünnun el-Mısri ayet-i kerimede geçen meveddet kelimesini ünsiyet olarak, üns sevgilisinin yanında sevenin şen şakrak olmasıdır diye açıklıyor. Hani bu fiziksel yakınlıkta, fiziksel temasta, dokunmada, bir böyle hafifçe bir sevmede, bir geçerken bir dokunmada, bir dokunma yani, bu da bir yakıt. Bazısı hiç böyle bir hani elleşme der ya, bir elleme, dokunma. Bazısı böyle hani dokunsal şeyler vardır, böyle çok hissiyatı yüksek. Böyle tokalaşırken bir elini siler, eliniz omzuna değse omzunu silkeler falan. Hani o fiziksel yakınlığı istemez. Bunu çocuklarınızda falan da görürsünüz böyle. Hani bazısını kucaklarsınız, o da sizi kucaklar falan. Bazısı hiç dokundurmaz bile böyle. İşte hani bu programda size arz ettiğim konular, eşimizin yakıtını bilelim, bulalım, ona göre davranalım diye. Fiziksel yakınlığı istiyorsa ona göre, belli bir ölçü istiyorsa ona göre. Bazıları da böyle hani çok yakın ve yılışık, sürekli elleşen, dokunan, bir rahatsızlık gibi hissederler yani. Ama hani bundan hoşlanmayan eşler için de hani karşı cinsten dokunabileceğimiz tek varlık yani eş. Bu anlamda da onların da biraz insaflı olması lazım. Bir başka yakıt iyilik. Yani ihsan olarak geçen, Kur'an-ı Azimüşşan'da sayısız yerde geçen, yüze yakın yerde geçen, yani Allah'a kulluk edip ona hiçbir şey ortak koşmamadan sonra Nisa 36. ayet-i kerimede ve bil valideyni ihsan diye başlayan ayet-i kerimede işte ve zil kurbe vel yetame vel mesakini vel ceril zil kurbe vel ceril cunubi ve sahibi bil cembi ve ibnes sebil ve ma meleket eymanukum. Yani Allah'a kulluk edin, ona hiçbir şey ortak koşmayın. Anne babaya, yakınlara, yetimlere, miskinlere, yakın komşuya, uzak komşuya, yakınızdaki arkadaşa, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, enzin altında bulunan hani çalıştığınız kişilere iyi davranın. Allah muhakkak kendini beğenip övünenleri sevmez diye. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de burada hani ihsan kelimesini ve bil valideyni ihsan diye ayet-i kerimede geçen inna Allah'a ketebel ihsan, ihsanı yazdı. Hani bunu farz kıldı, emretti, her türlü mana gelebilir buna. Alâ kulli şeyin, her şeyde. Yani şimdi kurban geliyor. وَاِذَا قَتَلْتُمْ فَاَحْسِنُ الْقِتْلَ. Yani en iyi şekilde öldürün, öldürecekseniz. Bu savaşta da olabilir ondan sonra. Savaşın dışında cana kıymak, bir canı cihan kabul ettiğine göre bir insanı öldüren haksız yere insanlığı öldürmüş gibidir. Allah muhafaza. Ama hani şimdi İsrail zalimleri topyekün gelmişler, soykırım yapıyorlar. Herhalde bunu durduracak bir mücahit olacak karşısında. Burada da hani onların vahşi yamyam bir şekilde gözlerini oyarak, kalpleri çıkartarak, cesedi türlü türlü tankların paletlerin altında ezerek öldürmeleri var. İşkencelerle görüyorsunuz mazlum, zavallı Filistinli kardeşlerimizi. Bir de hani hiç acı çektirmeden, işkence yapmadan falan savaşıyoruz yani sonuçta. وَاِذَا zebihtum fa'ahsinu zibhat. Yani kesiyorsanız da kurbanı en güzel şekilde kesmek. Hatta burada çok enteresan, kurbanı keserken de usturayı iyi bilemekle alakalı hadis-i şerifin devamında bir şey var. Yani bıçağı değil usturayı. Demek ki çok ustura gibi keskin bir şeyle kesmek gerekiyor ki hayvana eziyet vermesin, rahatlasın. Yani Resulullah Efendimizin beyanında kurban olayım, öldürmenin en kötü iki şeyini insana eziyet veren ya da tedirgin eden, hani çocuklar falan böyle bazen tedirgin olur ya, yani böyle kurban kesiliyor, kan falan çok hoş bir şey değildir. Yani insanın hemen hoşlaşacağı bir durum değildir. Bazılarını kan tutar, görür görmez bayılırlar zaten. Yani orada bile ki Allah'ın emri, onda da bir sürü kerametler var. Kurbana yakın anlatacağız kurbanın hikmetlerini. Savaş zaten böyle insana ağır gelen mükellefiyet. Cihat çok ağır bir mükellefiyet, ağır bir imtihan. İkisinde de hani örnek olarak onu vermiş hemen. Allah bunu emrettiyse, yazdıysa, farz kıldıysa her şeyde iyi olmayı, her şeyi iyi yapmayı, müfessirler burada bu ihsanı, bu iyi yapmayı, iyilik yapmayı, bildiğini iyi bilmeyi, yaptığını iyi yapmayı kastettiği şeklinde yorumlamışlar. Onun için de üçe ayırmışlar bu ayet-i kerimeyi. Maddi, manevi, her türlü hayır yapmak, iyilik yapmak gibi açıklamışlar. Yani hatta Allah bize nasıl iyilik yaptıysa biz de Allah'ın kullarına iyilik yapmak. İkincisi iyi ve güzel amel yapmak. Hani Allah'ın rızası için samimiyetle ihsan makamında Allah'ı görüyor gibi. Ve üçüncüsü de kulların yaptığı her şeyi iyi yapması. Yani yaptığı her şey. Ne iş yapıyorsanız ardınızda güzel bir iz bırakmak. Dolayısıyla bu iyilik, başa kalkmadan bir iyilik Kur'an-ı Zümüşşan'da geçtiği şekliyle, karşıdaki insana kendini kötü hissettirmeden yapılan bir iyilik, Rabbimizin murad ettiği iyilik olsa gerek. Bu da ailenin yakıtı oluyor. Eşlerin birbiriyle alakalı yakıtı oluyor. Omurgası diyebileceğim aile hayatının ahlaka gelince ana yakıt. Hani bazen yakıt gaz diyoruz ama ne var içerisinde? İşte hidrojenli araçlar oluyor. Ana şey oradaki hidrojen değil mi? Bazen İşte benzinli araçlar oluyor. Oradaki o motorun yakıma şeyi olmasa, o yanmasa değil mi? Motor haznesinde o pistonlara o güç gelmeyecek. Dolayısıyla bazen işte motor gücünü elektrikten alıyor. Elektrikli araçlar diyoruz gibi. Burada da hani aile hayatının ana yakıtı ahlak olsa gerek. Zaten Allah Resulü de bir kadınla güzelliği, soyu sopu, nesebi anlamında zenginliği ondan sonra ve ahlakı olarak dört özelliği hususiyeti üzerinden evrenir. Sen hani ahlaklı olan dindar onu seç ki elin yaşarsın. Yani mutlu olasın, mesut olasın, bahtiyar olasın, bu evlilik işe yarsın anlamına kullanılan bir ifade. Dolayısıyla ana amaç zaten Resulullah Efendimiz Aleyhisselam güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderilirse dinin zaten Allah Resulü gibi bir üsve-i haseneden en güzel örnekten bize yansıtılmasının ana sebebi ahlaklı olmamız. Dolayısıyla aile de dinin yarısını tamamlıyorsa onun amacı da ahlaklı bir davranış. Dolayısıyla ahlak aile hayatının omurgası, bütün hayatların omurgası diyebiliriz. Yani ailede geçerli de çalışma hayatında gerekli değil mi? Sosyal hayatta gerekli değil mi? Son dönemde aile hayatında krizlere, boşanmalara, sıkıntılara yol açan sosyal medyanın baskısıyla, televizyonların baskısıyla, yayılmasıyla, yaygınlaşmasıyla evleri fuhşiyat merkezlerine dönüştüren, oradaki küfürler, öpüşmeler, cinsel şeyler, şunlar bunlar yani lağıma dönmüş durumda. Affedersiniz kelimem için kanallar kanalete dönmüş durumda, klozete dönmüş durumda. Dolayısıyla konuşmada bir ahlaka bakmamız lazım. Hani gerçekten eşinizin yanında, çocuğunuzun yanında o konuşmalara şahit olmasını istemeyeceğiniz türden konuşmalarla ekranlardan lağım akıyor. Telefonlar da aynı şekilde. Yani bakıyorsunuz, geçen bir koçluk yaptığım ailenin ferdi söylemişti. Hocam dedi, yani şöyle bir baktım dedi kızımın telefonuna. Allah'tan o yazmamış o anlamda çok küfürlü şeyler ama grupta olan herkes küfürlü yazışmış birbiriyle. Bu hem telefonda konuşma, hem telefonda yazışma, hem yüz yüze konuşma, hem sosyal medyada yazışma. Yani evlenirken bütün bu evlenene kadarki süreçte yazdığınız, çizdiğiniz, konuştuğunuz, görüştüğünüz her şeyin ilahi bir iradeyle düğün ekranına o bütün konukların geldiği, birazdan böyle nikahınız kıyılacak, davetlerin huzurunda, orada ekrana yansıtıldığında hani hayatınızdan minik bir kesim yansıtılır ya böyle hoş bir video. O ana ekrana yansıtılacak bir video ise doğru yaşamışsınız demektir. Ama birisi bir size zarar vermek kastıyla, bu evliliği sona erdirmek kastıyla ya gelip burada yansıtsa bu evlilik biter, hakikaten benle kimse evlenmez düzeyinde bir hayat yaşadıysanız da, ya da yaşıyorsanız da, ya da yaşayacaksanız da, bu da bu hayatın ahlaklı olmadığını gösterir. Allah muhafaza, sizleri tenzih ederim. Aile hukuku içerisinde bir başka ana yakıtımız can dostlarım, ziyaretleşmede, görüşmede ahlak. Neden belli bir disiplin var? Neden İslam aile ziyaretlerine bir ölçü koymuş? Neden haremlik selamlık diye bir dini vecibeyi aklımızda herhangi bir kötü düşünce olmasa bile bir ölçü olarak, bir nizam olarak, ahlaki bir kural ve kaide olarak koymuş? İşte bundan dolayı. Allah muhafaza, kalplerin kayması bir anlık bir olay. İnsanların mahvolan, perişan olan aileleri görüyoruz işte. Buradan başlıyor yani. Orada da bir ahlak gerekiyor. Bazen hani eşlerin arasında yakıtı bulun diyorum ya, eşinizin hangi yakıt türünden çalıştığını. Bazen aileler, kız tarafı beraber görüşmek ister, erkek tarafı, ya da tam tersi, hani kız tarafı haremlik selamlıkla görüşmek ister. Daha düğünde başlıyor yani bu tarz pazarlıklar, konuşmalar. Ama anlaşmanız gerekiyor. Yemek ahlakı, yemek edebi, yemek adabı. Yani çok basit bir şapırdatarak yemek bile, ya da böyle o yemek nimetine haiz olmak, o nimete vakıf olmak, layık olmaklık anlamında, o anda malik olmak, ona ulaşıyor olmak, değil mi? Hani bir zeytin tanesine bugün ulaşamadığı için ölen Afrikalı canlar var, yani Yemenli canlar var. Açlıktan Gazze'de ölen küçücük yavrular var, görüyorsunuz yani. Zeytini falan, peyniri geçtim yani, bir damla su bulmadığı için ölen canlar var. On binler var gözümüzün önünde, ölüyorlar. Dolayısıyla bize bir yemek lütfettiyse, bir nimet lütfettiyse, bunun bir ihsan olduğunu bilinciyle onunla olan muamelatımızı, ona olan hürmetimizi. Ama şimdi bunu söylerken bir taraftan da gönlüm yanıyor can dostlarım. Allah rızası için Türkiye'nin ekmek israfı diye internetten bir yazıp bir bakın yani. Hani Türkiye bir yıl içerisinde 500 bin ton yaklaşık, 500 küsürü de var, 542 bin ton ekmeği israf ediyormuş yani. Yani bu 14 milyon ekmek demek yani. Yazık oluyor. Yani nimetin bu kadar, üçte biri gıdaların zaten bütün dünyada çöp oluyormuş yani. Düşünsenize. Yani Allah'ın bize nimet olarak lütfettiği, ana nimet değil mi? Ekmeği biz nimet olarak görürüz değil mi? Yolda bulduğumuzda küçükken öpüp başımıza koyar, bir duvar dibine, bir duvar deliğine falan koyardık yani. Onun için toplam gıdaya baktığımızda işte 7 milyon ton falan, yani korkunç bir rakam yani. 7 milyon tonla Afrika'yı abad ederiz yani. Afrika ayağa kalkar yani bu kadar gıdayla. Herhalde öyle olsa gerek yani. Onun için yani Allah'ın verdiği ana nimet bu olduğuna göre, hatta bir İsrafı önlemeyle alakalı çalışan bir derneğin bununla ilgili bir infografiğine bakmıştım böyle. İşte bu bir yılda israf edilen ekmeklerle ne yapılıyor, ne yapılabilir gibi. 500 tane okul yapılabilir gibi bir rapor çıkmıştı yani. 500 okul sadece çöpe attığımız ekmekten dolayı. Onun için hani bu 400 ile 600 milyon liralık bir ekmeğe tekabül ediyor. Bu kadar gıdanın ondan sonra yok ediliyor olması, Allah muhafaza, biz o gıdada da o yemek ahlakına uymuyoruz demektir. Allah lütfettiyse, ihsan ettiyse ona hürmet etmek gerekiyor. Ahlakla ilgili anlatıyorum. Evde yaşam ahlakı da, hani birlikte yaşıyorsak, uyuyan bir aile üyesini uyandırmamak, onun o uyanmasına vesile olacak gürültüyü yapmamak, onun ortak yaşam alanında hayatına zarar verici bir şey yapmamak, onu rencide edici bir şey yapmamak gibi. Hani evde de bir yaşama, birlikte yaşama ahlakı vardır yani. Ya da gelen misafiri ağırlama ahlakı yani. Ona izzet ikram etmek. Hatta hani müfessirler eve gelen misafirlere izzet ikram etmemeyi, Allah korusun, imansızlık gibi bir şeyle, ha, itham, direkt itham etmemişler ama Allah korusun böyle bir risk var demişler. Çünkü Allah Resulü "Men kâne yu'minu billahi ve yevmil âhire" diye başlıyor hadis-i şerife. Kim ki Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa komşusuna iyi davransın, misafirine ikram etsin. O zaman sen misafirine ikram etmiyorsan eve gelen misafire, ya ayet-i kerimede var işte, hiç tanımadığı üç misafir gelince, insan kılığında melekler, onlar bilmiyor daha İbrahim aleyhisselam, hemen besili bir buzağı kesip pişirip koyuyor önlerine. Hani çok aziz dostlarım, bir düşünün ya, çok can yakıcı bir şey yani. Yani günümüz şartlarında düşünürseniz, Şimdi kurban geliyor, bir hissenin ne kadar olduğunu biliyorsunuz yani. Çok korkunç bir rakam yani. Bir de o dönemlerde etin muhafazası bilmem nesi, hani kavurma yapacaksın, kurutacaksın, bilmem ne yapacaksın. Zahmetli bir şey yani, ama gelen misafir için izzet, ikram, muhteşem bir adab ve ahlak olsa gerek. İşte burada misafir ağırlama ahlakı diyoruz ya mesela. Şimdi kayınvalide gelince az ikram, kendi annen baban gelince çok ikram. Kendi kardeşin gelince çok ikram, işte eşinin kardeşi gelince az ikram. Allah muhafaza. Hani burada da ahlaklı olmak adaletli olmayı gerektirir. Kaldı ki misafir geliyor yani, onlara ikram Allah'a ve ahiret gününe imanla alakalı hadis-i şerifte bağlanmışsa konuya, daha bir şey söylemeye gerek yok herhalde. Ne imkanımız varsa seferber etmek, izzet ikram etmek. Tabii bonusu da var bunun. Allah da kulunu eksilterek fakir bırakıcı değil, yerine daha fazlasıyla ikram ediyorsa akıllılık, yani akil olma ilk şartı ya, aile yakıtının ilk yakıt neydi? Akil olma, akıllı olma, akıldı yani. Aklımızı kullanalım. Hani biz bir verdiğinde Allah bire bin veriyorsa, hani bir vermemek ister miyiz yani? 10 katı, 7 katı, 10 katı, 700 katı, sınırsız kat, sonsuz geliyor. Allah'ın rahmeti sonsuz yani. Tabii ahlakla alakalı bir çocuk yetiştirme ahlakı da çok önemli. Hani çocuk sahibi olmak, evet, çocukla alakalı, bunu söyledim. Ama o doğurduğumuz çocuğu, meydana getirdiğimiz çocuğu nasıl yetiştireceğiz? İşte rahmetli Ayhan Songar hocamın ruh kirlenmesi, ruh zehirlenmesi dediği olay burada başlıyor. Anne biraz oynayayım mı diyor dışarıda. Anne oyna diyor, baba oynama diyor. Yemeğe oturunca anne ben bunu yemek istemiyorum, başka bir şey var mı diyor. Anne tamam bir makarna yapayım diyor. Baba yok bunu yiyeceksin illa diyor falan. Tabii ki burada yemek seçilmemesi lazım falan, o ayrı bir şey, ama o anda oluşan bir şeyle alakalı çift komut ruh zehirlenmesi yapıyor. Rahmetli Profesör Doktor Ayhan Songar üstadıma göre. Tek komutla yetişir çocuk. Nasıl ki yazılımda çift komut yazarsanız bilgisayar kafayı yer. Çocuk da çift kişilikli olur. Kişilik bozukluğu olur yani. Bu basit bir yemek yeme olayında olduğu gibi, çocuğun eğitimiyle ilgili, kılık kıyafetiyle ilgili, bir arkadaşına gidip gelmesiyle ilgili, ödevini yapıp yapmaması, okul tercihleri, üniversite tercihleriyle ilgili de olabilir. Hatta evlilik tercihlerine kadar gider. Bu ahlak bölümünde aile yakıtı olarak kişisel saygı ve kişiliğe saygı da çok önemli bir ahlak kaidesi. Yani düşünün İslam'da, hani şimdiki soytarılar, kelimem için beni affedin, benim bedenim, benim karnım, benim rahmim, benim çocuğum, deleriz, deşeriz, öldürürüz, katlederiz, kürtaj da yaparız, şöyle de yaparız diye saçma sapan insanlık dışı şeyler söyleseler de, bununla Taksim'de çok sapkın yürüyüşler yapsalar da, Allah için ve Müslüman için bizim nezdimizde candır ve kişiliğine bir saygı duyulması gerekir. O artık bir şahsiyettir yani. Dolayısıyla İslam tarihinde bırakın eşimizle alakalı, hani aile yakıtını konuşuyoruz. Eşimize kişisel olarak saygı duymak, onun kişine saygı duymak bir yakıt. Yani karıncayı ezmeyen bir kötürden geliyorsak, değil mi? Yarın Hakk'ın huzuruna varınca Süleyman'dan alır Hakk'ın karınca diye Ebu Suat Efendi yazdıysa Kanuni'den Süleyman'a, bir anlamak gerekiyor yani. Halhal takmış sahabe-i kiram. Süleyman Aleyhisselam'ın ayet-i kerimesi gelince karıncaların da hani konuştuğu, onların da bir Süleyman'ın ordusunun sizi ezmesine endişe ediyorum, evlerinize girin falan. Ayaklarına ki haşerat falan, karıncalar şunlar bunlar, börtüydü böcekti, onlar yürürken geldiklerini, yaklaştıklarını görüp kaçsınlar da ezilmesinler diye. Çünkü karanlık maranlık görülmeyebilir, şu olabilir, bu olabilir. Ayaklarına halhal takmışlar yani. Saygıya bakar mısınız? Biz Osmanlıyız, Osmanlı torunuyuz, Osmanlı medeniyeti uygarlığıyız. Bakın ecdadın camilerinin duvarlarına, o muhteşem kuş evlerine bakın, kuşlara bak, kişiliğe saygı diyoruz. Ya caminin önündeki kuşa saygıdan ona saray yapmış yani. Şimdi gönül sarayımız eşimize layık değil mi yani? Gönlümüzde eşimize bir saray yapamaz mıyız yani? Onun kişiliğine saygı çok önemli kaidelerden bir tanesi, yakıtlardan bir tanesi. Zaten kişilik zedelendiğinde sizinle olan muamelatında huzursuz olmaya başlıyor ve Allah korusun o evlilik çorap söküğü gibi sonunu getiriyor. Yemek adabı ve ahlakı. Hani yemekte normalde biz sadece şuna odaklanırız. İşte tuzu az olmuş, tuzu fazla olmuş, yanmış, yanmamış, pişmiş, pişmemiş. Evet, bu da bir ahlaktır. Hatır için çiğ et yenir derler ya, işte ecdadın kulak küpesi sözlerinden bir tanesi. İsterken tuzlu kahve içiyoruz. Bu ne demek? Bu aslında evet bir hoş bir nükteli bir olay ama bir de bir mesajı var bunun. İleride bir gün başıma kalkma bak ben hiç tuzun girmeyeceği bir kahveyi bile benim hatırım için tuzlu içtin sesini çıkarmadın. Yarın bir gün yapabileceğim tuzlu yemeği de bir günlük ye bir şey olmaz yani. Ya da tuzunu koymayı unuttuğum bir yemeği de ye bir şey olmaz yani. Bir kişisel mutabakattır, bir deklarasyondur eşler açısından. Yemek adabı deyince işte az yapmışsın, çok yapmışsın, vaktinde yapmışsın, vaktinde yapmamışsın. Hani çok önemli bir şeydir böyle Osmanlı'nın geleneği. Ramazan'dan sonra aile büyükleri, genellikle de bu dedeler olur, babalar olur, bir ailenin büyüğü olur. Gelin hanımefendiyi çağırırlar, ona bir altın takdim ederler. Neden? Hani bir Ramazan boyu normalde benim hiç isteğim değildir. Şu vakitte olacak işte saat 10-19.50'de yemeğim hazır olacak. Yani öyle böyle bir şey bir insan nasıl deklar edebilir yani? Ya nesin sen yani haşa firavun musun? Benim yemeğim illa 12'de hazır olacak yoksa dağıtırım ben ortalığı. Allah bir istediğin vakitte nimeti vermez. Aylarca meletir ondan sonra görürsün. Saat saat masanda odanda tepside yemeği istemeyi. Lokanta değil ki evimiz. Lokanta işletmiyoruz yani. Garson 5 dakikadan beri bekliyorum niye bekliyorum diyemeyiz yani eşimize. Dolayısıyla hani normal hayatımızda böyle vakitli bir yemek isteyemeyiz. İstememiz de lazım. Ha, bu ailenin bir sistemi olur. Beraber mutabık olunur. Sistematik bir şekilde buna saygı, ona saygı duyarım. Ayrı. Ama hani ben seni zaman konusunda zora sokmadım. Sana bir zorluk çıkarmadım. Pişirdiğinde yedim. Pişirmediysen bekledim. Hazır değilse sabrettim. Ama bu Allah'ın bizler için farz kıldığı bir ibadet. Bu ibadetin de vakitlice olması gerekiyor. Allah Resulü de bunda orucu hemen vaktinde hızlı açmamızı önermiş. Beni o imsak vaktinde, iftar vaktinde, o kısıtlı vakitlere uyarak iftar ettirdiğin için, yemek yediğin için çok minnettarız. Teşekkür ederiz. Buyur bu altınımızı da size diye Osmanlı işte büyük uygarlık gelinine böyle takdim etmiş bunu. Bu da bir yemek ahlakındandır, yemek adabındandır. Konağında iftara davet etmiş, konak sahibi zengin de, gelen de ona göre imkanı daha dar. Küçük bir kutuya yine bir altın koymuş, bir hediye koymuş, işte bir şey koymuş, vermiş, diş kirası demiş buna. Yani efendim bizim hiç böyle hak etmeyen yemeklerimizi sizin o dişiniz öğüttü, dişinizi kullandık bu yemeklerin ısırılmasında, yenmesinde, öğütülmesinde. Bu da o dişinizin kirası. Edebe, adaba, ahlaka bakar mısınız? Kurban olurum ben. Osmanlı bu yani. Öyle az buz bir şey değil ki. Çok önemli ahlak kaidesinden bir tanesi aile içerisinde para kazanma, çalışma ve maişet ahlakı. Hani malumunuz ismini anmayalım, başörtülü kızlarımızın o malum fuhşiyat konuşmalarının zirve yaptığı bir programda konuşturulduğu programlar var ya. İşte orada bir tane kızımız başörtülü. Ben diyor gece kulüplerinde koruma olarak çalışıyorum. Güvenliyim orada. Diyor sunucu başörtüyle gece kulübü nasıl yani? Orada çıkarıyorum abi diyor yani. Sen kendi ahlakını koruyamadan orayı neyden nasıl koruyacaksın yani? Kendini koruyamamışsın da abacım. Onun için hani eşimizle bir konuşmamız lazım. Bazen haremlik selamlık çalışmaya uygun olmadığı için, bazen orada çok farklı tandansta hanımefendiler çalıştığı için eşimiz bunu hatır koyabilir, gönlü koyabilir. Ya sen benim çalıştığım yere ne karışıyorsun, sen bu konuda niye beni özgür bırakmıyorsun? Bu aile yakıtı. Birlikte karar verecek bir şey. Bir zamanlar televizyonlarda, yani ismini söylemeyeyim şu anda ama şöyle bir program vardı. Eşinizle bir restorana gidiyorsunuz, hanımefendiyi habersiz olaydan beyefendiyi garson çaktırmadan çağırıyor. Efendim diyor şu anda bir kamera şakası yapacağız. İşte anlatıyor sizin güya çalıştığınız yerde çok böyle farklı şekilde eşinizin kıyafetinden farklı şekilde giyinen biraz daha böyle açık saçık diyeceğimiz tarzda giyen bir hanımefendiyi çağıracağız. Bu sizin güya çalışma arkadaşınız işte yeni gelmiş patron da şimdi size göndermiş o da hazır restorandan geçiyormuş falan size bir şey soracakmış falan böyle bir kurgu yapıyorlar. İnanın bütün programlarda hangi sosyo-kültürel segmentten olursa olsun hani inançlı, inançsız, laik, elit, başörtülü, başörtüsüz, açık, kapa önemli değil. Hanımlarda şunu gördüm. O kadınlık öz saygısı eşinin ne öyle bir kadınla tokalaşmasını, ne o kadının gelip onunla yan yana oturmasını, ne de işte mesela diyor ki şakacıktan, kamera şakası, işte akşam diyor mesaiye kalacağız, benim bu konuda dosyaların üzerine çalışmam lazım, bana yardım eder misin? Tabii çocukla kamera şakası anlaşmalı, tabii diyor yardım ederim. Eşi bardağı bir fırlatıyor, hayır diyor yardım edemezsin diyor. Hatta diyor artık o şirkette çalışamazsın bile yani. Şimdi aile, edep, ahlak, bu iki kişilik bir yuva. Eşinizle beraber buna karar vermeniz gerekiyor can dostlarım. Sonra ahlak dediğimizde yani cinsel münasebetin bile bir ahlakı var bizim dinimizde. Buna uyum. Evlilikte uyum, mutluluk, huzur, sükunet getirir. Ayet-i Kerime'yi az evvel okuduk yani. Dolayısıyla orada eşimizin edebine, ahlakına, kişiliğine saygı duyarak onu kendisini kötü hissettirmemek dedik ya İslamiyet. Bu burada da bir nezaket, burada da bir ölçü, burada da bir ahlak, burada da bir edep. Yardım etme, yardımlaşma. Hani burada da ki yardım umursamadan, önem vermekten, değil mi? Empatiden geliyor, kendimizi onun yerine koymaktan. Umurunda olan kişiye yardım edersin. Yani umurunda değilse niye yardım edesin ki yani? Burada da bir ahlak. Hani ahlak dediğimiz şey. Ve çok şey anlatılır da zaten İslam ahlaktır dedik, güzel ahlaktır dedik değil mi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim buyuruyor ben. Dolayısıyla İslam'ın ana hedefi yani. Allah'ın buradaki muradı zaten ahlak, say say bitmez yani. Her rüknü bir ahlak kaidesi içerir. Ama hani zirve unsurlarından bir tanesi, hani bana deseniz ahlak nedir? Ahlak ölçüyü bilmek, ölçülü olmak, sınırları bilmek derim yani. Haddi bilmek derim yani. Dengeli olmak derim yani. Ölçü. Hani ahlak eşittir ölçü. Tartı ahlakı nedir mesela? Ölçüdür işte. Ölçüye uyacaksın hani. Bir kiloysa bir kilo vereceksin yani. Bir metreyse bir metre vereceksin yani. Müteahhitsen işte çimento ölçüyü tam olarak malzemeden çalmadan vereceksin yani. Her neyse o verdiğin şey. Dolayısıyla ahlak ölçü bilimidir. Sınırlarını bilmek, ölçüyü, tartıyı dengeli, adaletli bir şekilde tutmak. Ölçü, ahlakın zirvesi yani. Bunu unutmayın lütfen. Had bilmek, haddini bilmek, sınırını bilmek. O had ve sınırı aşmamak. Değil mi? Hani biraz işin içinde saygı da var, temkinli olmak da var. Bunu yaptığımızda demek ki eşimizin gönlünde bir yakıt olarak aileyi daha fazla ilerletebiliyoruz, geliştirebiliyoruz. Çok önemli unsurlardan bir tanesi inanç aziz dostlarım. İnanç akidelerini iyi bilmek lazım. İnancın sağlam olması lazım. Ehl-i sünnet akidesine bağlı olması lazım. Böyleyse yakıt doğru, aile arabası, evlilik aracı doğru gider. Ama böyle değilse sıkıntılar olur yani. Onun için zaten Rabbimizin, hani anlattım ilk başta, akil ve bali olmaktan sonra çok önemli bir şey Müslüman olması değil mi? Yani Müslüman olmayanla evlenemiyoruz yani. Müslüman olmayan bir erkekle Müslüman olan bir kadın evlenemiyor. Evet, ehli kitaptan hanımefendilerle Müslüman erkekler evleniyor. Başarılı örnekleri de var, başarısız örnekleri de var. Bu bir imtihan. Ama burada eğer Müslüman olma kararındalarsa, böyle bir şey olacaksa, hani bunun da karşılıklı konuşulması gerekiyor. Hani biri farklı, biri farklı düşünüyorsa olmuyor aziz dostlarım. Hatta hani bugünün son maddesi olsun, ibadet farklılıkları bile. Hani biri benzinli haşa haşa, teşbihte hata yok, biri dizel gibi oluyor yani. Ortak ibadet muhabbeti besliyor, sevgiyi artırıyor, saygını artırıyor. Ama mesela farklı cemaatlerin üyeleriyle son dönemde evlenmeme tavsiyesi veriyor hocalarımız. Bu hiç dikkatinizi çekiyor mu? Biz ne ara bu hale geldik? Farklı cemaat üyeleri ne ya? Biri Yahudi, biri Hristiyan, biri Mecusi, biri ateşperest, biri Müslüman, haşa böyle mi? Ne demek yani farklı cemaat üyeleri? Ama bir realite yani. Cemaat taassubunun bizi getirdiği noktaya bir bakar mısınız? Bir insanla bir muhabbetiniz oluyor. Bir yolculukta, bir seyahatte, bir arkadaşlıkta, bir dostlukta devam ediyor. Uzun dönemde devam ediyor yani bu tanışıklık. Onun şeyhini, tarikatını, cemaatini öğrenene kadar devam ediyor bu muhabbet. Oraya kadar iyi giden muhabbet. Öğrendiğiniz dakika böyle buz gibi bir hava, ilişki buz kesiyor yani. Ben aile koçluğunda tesbihatla alakalı farklı bakışlarından dolayı boşanan çiftler gördüm. Farklı cemaatlere, farklı şeyhlere, farklı tarikatlere hürmetlerinden, hürmetsizliklerinden dolayı birbirinin hocasına, şeyhine inandığı, işte kimse değer verdiği kişiye olan sataşmadan ya da saygı duymamadan kaynaklanan boşanmalar gördüm. Herhalde bunu hocalarımız da görüyor ki ya diyor en azından cemaat üyeleri kendi içerisinde kendi şeylerine, inançlarına uygun, kendi nasıl söyleyeyim, değerlerine uygun birisiyle evlensin diye onu salık verir hale geldiler. İbadetlerin ortak olması, ortak ibadetlerin birlikte yapılıyor olması zaten ailenin en önemli unsuru. Can dostlarım, burada kalmış olalım. İnşallah son bölümle bunu bitirmek isterim gelecek hafta. Hani ailemizin yakıtı nedir? Gelecek hafta ben bunu size anlatana kadar, hani birçok yakıt anlattım ama siz de bir taraftan oturup, ya eşim, bir tanem, tatlım, kıymetlim, hayatım, aşkım, ne diyorsanız artık, senin aile yakıtın neyle çalışıyor? Sen, bu ailede sana ne yakıt oluyor? Benden ne bekliyorsun bir anlamda? Hani sen benzinli bir şey, biz buraya mazotla arabaya mazot koyduğumuzda ne oluyor? Araba mahvoluyor, motor mahvoluyor. Ne bekliyorsun benden? Tam o beklentiyi anlamak adına. Bir de ailenin yakıtı ne? Bizim yakıtımız ne diye. Hem eşimizin yakıtı ne? Ki deposunu o yakıtla dolduracağız. Hem de bizim aile olarak bizim yakıtımız ne? Böyle bir konuşursanız, yollamak isterseniz ailemedeniyeti@erkanmedo.com e-mail adresinden, @münirerkan@erkanmedo tweet adresinden ulaşabilirsiniz. Bize her türlü ulaşabilirsiniz. Her zaman bekleriz. Ama hani bunu bir sorgulayıp ne bekliyor karşıdaki ve siz ondan ne bekliyorsunuz? Bir uyum sağlar, bir muhabbet sağlar. İnşallah aile hayatında evliliğinizin, dininizin yarısını tamamladığınız muhteşem bir kurum olarak size iki dünya dareyn diyoruz ya, saadeti getirecek bir kuruma dönüşmesini, evinizin Allah muhafaza cehennem kuyusundan bir kuyu olmaktansa bir cennet köşesi olmasını, ailenizde huzur, mutluluğun, muhabbetin, ülfetin, ünsiyetin, rahmet ve mevdetin kaim olmasını, daim olmasını temenni ederek hepinizi Rabbi Celle'ye emanet ediyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun can dostlarım.